أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 975. hadis En nedemu tevbetun pişmanlık tövbe demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle buyurur. Biz de ondan dinlediğimizi anlıyoruz. Ve diyoruz ki, bir Müslüman eğer işlediği günaha, yanlışa, kusur ve kabahata pişman olmuşsa, artık o Müslüman tövbe etmiş demektir. Ama Müslümanca bir pişmanlıktan söz edilmelidir. Değilse ben pişman oldum deyivermek yetmeyecektir. Çünkü, mesela Kabil ve Habil olayını anlatan Maide suresi 31. ayeti hatırlayın. Evet sonunda kargadan öğrendiklerinden şahsiyeti ezilen Kabil, kardeşini öldürmek ve ona ne yapacağını bilememek konusunda içi yanmıştı. Buna Türkçe'de pişmanlık yerine içi yanmak şeklinde bir tabir kullanmak belki daha yerinde olacaktır. Çünkü pişman olan vazgeçecek, yeni bir hayata başlayacaktı. Öyle anlamıyor, öyle görmüyoruz. Mesela Yunus suresinde 54. ayette de benzer bir konu anlatılır. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَاَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ İnsanlar azabı, ikabı hak ettikleri yerde, yani cehennemin karşısında, mümkün olsa neleri var neleri yoksa hepsini feda etmeye, fidye vermeye hazır olacaklar, zalimler. Ama mümkün değil, onlardan kabul edilmeyecek elbette. Hem de aralarında adaletle hükmedilecek, onlara zulmedilmeyecek. Onların bir özelliği var. Orta bölümde zikredilen وَاَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعَوُ الْعَذَابِ Azabı karşılarında, gözlerinin önünde görüverince, içlerini bir yangın bürüdü sanki. İçleri yanmaya başladı. Yani içten içe yanıyorlardı, pişmanlık yangısı. Ama bu pişmanlığın, hani şu Türkçe'de, tevbe etmek manasına pişmanlıkla ilgisi olmadığını biliyorsunuz. Çünkü oradaki pişmanlığın ne faydası olacak ki? Aynı şekilde, Hucurat suresi 6. ayette de, yaptıklarına pişman olmaktan söz edilir. Bak fasık ya da facir bir adam size bir haber getirir de siz o haberi tahkik etmeden, ayan beyan etmeden peşine düşerseniz yaptığınız işlerden sonunda pişman olursunuz diyordu Allah. Evet pişman olan işi ciddiye almalı zaten. Yani mesela hani 99 adam öldürmüştü birisi. Aleyhissalatü vesselam öyle anlatıyor, öyle tanıtıyordu bize. Ve pişman olmuştu. Olmaz böyle demişti. Bu yöntem olmaz. Ben vazgeçtim bundan. Ben öldürmek değil diriltmekle mükellef olmalıyım. Bunun için önce kendim dirilmeliyim demişti sanki. Ve hatta yüzüncüyü de öldürdüğü halde yine de pişman olmuş, tevbe etmişti. Onun tevbesi kabul edilmişti. Çünkü gerçekten pişmanlığın gereği bir eyleme niyet etmişti. İşte pişmanlık da asıl budur. Hangi konuda neden pişman olduysa insanlar, onun tersine yani pişman oldukları ameli bırakmak konusunda ya da daha iyi yapmadıkları konusunda pişman olmuşlarsa daha iyiye yönelik bir eyleme başlamalılar. Mesela Semud kavmi de deveyi, hani Salih Aleyhisselam'ın devesini ortada dolaşıp durmasın. Bu hayvan böyle arada dolaşıp durdukça Salih'in haklılığı ortaya çıkıyor dercesine ayaklarını biçivermişlerdi. Şuara suresi 157. ayette onların da pişman olduğundan söz eder ama bu pişmanlık onların tevbesi anlamına gelmiyordu. Gerçekten insanlar yaptıklarının bir işe yaramadığını anlarlar fakat İslam'ın istediği gibi pişman olmazlarsa ne anlamı vardı ki onların pişmanlığının? Genel anlamda peygamberlere karşı gelen insanların tanıtıldığı Müminun suresinde de böyle bir pişmanlıktan söz edilir. 38. ayet onların iddiasını şöyle gündeme getirir. İn huve illa raculun iftara alallahi kediben ve ma nahnu lehu bimüminin. Bu peygamber denilen adam bir de Allah adına söz söylüyor. Yalan söylüyor bu adam. Allah'a iftira ediyor. Hayır kesinlikle biz ona inanmayacağız diyorlar. Ama o da o peygamber de şöyle dua ediyor Allah'a. Kale Rabbi unsurni bima kezzebun. Bunların bu yalan saymalarına karşı bana yardım et ya Rabbi. Kale amma kalilin le yusbihunne nadimin. Çok az zaman sonra, yakında onlar mutlaka pişman olacaklar diyordu. İşte böyle bir pişmanlıktan söz ederiz. Ama bu, pişman olanların tevbesi anlamına bir pişmanlık değildir. Yine aynı konuda bir başka örnek, Maide suresinde 52. ayette Allah-u Teala şöyle buyurur: فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَ اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَئْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِهُ عَلَى مَا اَسَرُّوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ نَادِم۪ينَ. Yani münafıklarla ilgili bir pişmanlıktan söz eder bu ayet. Onlar da eninde sonunda bu anlamda pişman olacaklardır. Okuyalım mealen. İşte kalplerinde bir hastalık, yani nifak bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye, yani nifaka pişman olurlar. Demek ki pişmanlık tevbedir, fakat kişi hangi konuda pişman olmuşsa, ya yapacağını yapmamak veya yapmayacağını yapmak veya daha iyisini yapmak konusunda pişmansa, pişmanlığının gereği bir eyleme dönmeli, ona başlamalı, bu işe teşebbüs etmeli, yanlışı bırakmalı, hatayı bırakmalıdır. O zaman onun bu pişmanlığı tevbe anlamına gelecektir. Yeni hayata başlamış olması yetecektir. Çünkü az önce hatırladığımız 99 adam öldürüp hatta sonunda 100 adam öldüren adamın pişman oldum, demek ki iyiliğe dönmeliyim, İyiler diyarına, iyiliğe doğru, iyilik yapmaya doğru dönmeliyim deyip bu işe teşebbüs ederken ölmesi, ama onun her şeye rağmen cennetlik bir adam olmaya yöneldikten sonra ölmesi anlamına geliyormuş ki sonunda rahmet melekleri ruhunu alıp gidiyorlardı. Tekrar okuyorum. Ennedemu tevbetün. Pişmanlık tevbe demektir. 976. En-nazaru ilel hudrati yezidu fil basar. Ve-nazaru ilel mer'ati el-hasnai yezidu fil basar. Yeşilliğe bakmak gözü gönlü hoş eder. Helal olan güzel kadına bakmak da gözü cilalandırır. Hadis böyle. Aa, olur mu canım? Öyleyse haydi plaja güzel kadın seyretmeye mi diyeceksiniz? Bir dakika. Sözü söyleyen peygamber ve güzelin ne olduğunu ona sormadan anladınız galiba. İş baştan yanlış değil mi? Yani bunu söyleyen peygamber güzeli de tarif etmez miydi de siz kendiniz karar verdiniz? Öyle değil mi? Peygambere soralım. Acaba güzel kim? Güzele bakmak ne? Güzele nasıl bakılır? Bunu ondan öğrendikten sonra bunun göze bir faydası var mı? Gönle bir faydası var mı? Yani insan bununla şöyle rahat eder mi, huzur duyar mı? Onu o zaman tartışalım. Ama zaten hadislerde anlatılan konuların peygambere yakıştıramayacağım, yani bu sana göre öyle olabilir, sen peygambere yakıştıramayacağın konuların söylendiğini zannedebilirsin ama acaba o ayeti ya da o hadisi biz de sen gibi anlamak zorunda mıyız? Sen ona bir delil verirsen olur o zaman. Mesela gayet rahat, koltuğuna yaslanmış bir biçimde. Öyle şey yok. Bir de kabir azabından söz ediyorsunuz. Nereden çıkardınız bu işi? Kur'an'da var mı öyle kabir azabı? Diyor adam. Evet. Kur'an'da var mı yok mu bölümü değil, ben tartışmıyorum. Senin Kur'an'da yoksa benimkinde vardır der geçerim. İkimizin Kur'an'ı ayrı mı? Onu sen düşün. Ben benim Kur'an'ımdan sorumluyum. Ama işin galiba daha dikkat çekici yönü şu. Acaba senin kitabında sen söyle. Bir şey duyunca, bir şey söylenince, bir şey konuşulunca, bu Kur'an'da varsa kabul edin, yoksa reddedin diye bir ayet var mı? Senin kitapta kaç ayet var bilmiyorum. Hani 6000 kadar ayet olduğunu biliyorum. Ama onların içinde bir tanesi de bir söz duydunuz mu? O Kur'an'da varsa kabul edin, değilse reddedin diye bir ayet ben görmedim. Benimkinde yok. Seninkinde varsa getir de görelim diyesin geliyor insanlara. Onun için bu sözü peygamber söylediyse, ki ben doğrudan ondan duymadım, sanki diyor adam, konuşurken yanındaydın. Mümkün değil. Kim yanındaydı ki? Peki Allah'ın peygambere gönderdiği bu kitabın böyle olduğunu Cebrail peygambere verirken kim yanındaydı ki şu anda zaten? Öyleyse ben o işlerden gerçekten cidden kaçıyorum. Kaçmak zorundayım. Ama şöyle soralım. Bunu söyleyen aleyhissalatü vesselam mı değil mi? İmam Kudai diyor ki ben bunu falandan duydum, o filandan duymuş ki bunu peygamberimiz böyle demiş diye naklediyor mu? Tamam, ben şimdi şöyle rivayet ediyorum sadece. İmam Kudai'nin müsnedinde beyan ettiği rivayete göre aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yeşile bakmak, yeşilliğe bakmak insanın gözüne gönlüne hoşnutluk verir, güzellik verir. Tamam. Siz o zaman evlerinizi, sokaklarınızı, dükkan ve tezgahlarınızı tezgahtar bayanların elbiselerini yeşilen boyayacaksınız. Öyle demedim. Öyle anlamayın. Aldığınız bir şeyi kendi diyarınıza götürüp istediğiniz gibi kullanmayın. Hayır efendim, öyle bir gözlük icat edelim ki her şeyi yeşil göstersin bize. Hani öyle derler ya, bir bölge varmış. İneklere gözlük icat etmiş. Takıyormuş bir yeşillik gözlüğü. Samanı verdi mi inek yeşil görüyor ve yeşillik diye yiyormuş. Ben bunu kastetmediğimi herhalde anlarsınız. Bu hadisten bunu da anlamadım. O zaman her tarafımız yeşillensin. Tamam, bir ağaç vardı, bir de yeşil işi oldu. Peygamber öyle dedi, Allah böyle dedi. Biz bu işin peşine koşalım. Hayır, hayır, hayır. Peki ne o zaman? İnsan fıtratını anlatıyor bu iş. Bir yeşilden söz ediyor. Bir yeşillikten söz ediyor Allah'ın Resulü. Aynı zamanda bunda hadi çok fazla problem olmasa da, çünkü anlattığım yerlerde problem görmedim. Ama şu güzel kadına bakma işi var ya, orada hemen itirazlar yükseliyor. Evet, ben saygıyla dinliyorum. Ama mesela Nur suresinin 30. ayetini okuyorum. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ Evet, ey erkekler, peygamber size söylemişti. Ben de onu hatırlatıyorum. Ey erkekler, gözlerinizi kapatın, harama bakmayın. Namus ve iffetinizi muhafaza edin. Buna göre bakmak değil, bakmamaktan söz ediliyor ama herkese değil, her yere değil, harama bakmayın diyor Allah-u Teala. Aynı şekilde Müsned-i Şihab'da bir sonra sıralanmış, bir sonraya konulmuş bir hadis daha var. 977 okuyorum. En-nadratu sehmun mesmumun min sihami iblis men tarakaha khaufen min Allah atahu Allahu imanen yecidu halavetehu fi kalbi. Kaçamak bakış, istenmeden bakış, iblisin oklarından zehirli bir oktur. Kim bu bakışı Allah korkusu ile terk ederse, Allah onun kalbine imanın tadını bırakır. Demek ki bir insan gözü açık dolaşırken gördüğü bir harama istemeden bir an görüverdi, bakıverdi, ondan Allah mağfiret buyursun. Ama tekrar edecekse, bir daha bakmak isterse, bu bakıştan hoşlanır, yenilemek dilerse, bu iblisin oklarından zehirli bir oktur. Kim ondan vazgeçerse, kim o bakışı Allah için terk ederse, Allah'ın azabı korkusuyla terk ederse, Allah onun kalbine imanın tadını bırakır. İse böyle deniliyorsa bu rivayete göre de, demek ki bakmaktan kasıt haramla bakmak, harama bakmak değil. Haydi, kadınların çırılçıplak sergilendiği yerlere gidelim, sergilere. Ya da yarışlar düzenlenirmiş, kim daha ne kadar güzelmiş diye oraya gidelim. Anlamı çıkmaz elbette. Ya da çırılçıplak kendilerini teşhir ediyorlar anlamına demesen de, öyle görüntülenen yerlerde, deniz kenarları veya benzer yerlerde, kadınları seyretmek anlamına gelmez bu. Önce düşünelim, acaba kim güzeldir? Güzel kim ki, güzele bakınca bizim de gözümüz canlansın, ruhumuz rahat ve huzur içinde olsun. Böyle bir ölçü bulalım, acaba kim güzel? Güzel kimdir? Nasıl güzel olur insanlar? Kimin yüzü güzeldir? Kimin kendisi güzeldir? Mesela yine Müsned-i Şihab'da okumuştuk. 893. sırada "Men kesurat salatuhu billeyli hasune veçuhu binnehar" diyordu aleyhissalatü vesselam. İmam Kudai'nin rivayetine göre. Yani kimin gece namazı çoksa, kim gece çok namaz kılıyorsa, kim geceyi namazla değerlendiriyorsa onun gündüz yüzü güzel olur. Öyleyse böyle bir adamla beraber olun, böyle bir adama bakın, böyle bir adamla görüşün. Görüşmeniz elbette sizin içinize ferahlık verecektir. gönlünüze hoşluk lütfedecektir, gözünüze rahatlık verecektir. Bakın bir güzel tarifi buldum. Kabul ettiğinizi anladınız mı? Siz şöyle bir rivayette duymuş olabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam ashabından birileriyle otururken sahabeden biri gelir. Bakar aleyhissalatü vesselama, kendini alamaz ve iç duygularını şöyle ifade eder aşağı yukarı. Ya Resulallah, ne kadar güzelsin. Hayatımda senden daha güzel birini görmedim. O kadar güzelsin ki dahası yok ya Resulallah. Çok geçmeden o günün kafirlerinden azılı düşmanlardan biri gelir, bakar peygamberimize ve o da içindeki duyguları şöyle terennüm eder. Sen var ya, hayatımda senden kötüsünü bilmiyorum. Bakınca işim rast gitmiyor. O kadar kötüsün ki, o kadar kötü bir çehren, o kadar kötü bir yüzün var ki. Evet, ikisi de doğru söylüyor. Tabii doğru söylüyor. Çünkü o adam gördüğünü söylüyor. O zattan gördüğünü söylüyor elbette. Söyleyin aleyhissalatü vesselam güzel miydi? Bakana göre güzeldi değil mi? Bakan güzel bakıyordu da ondan. Öyle olunca güzel olacaktır. Yani gördüğüm en güzel sensin ya Resulallah derken öyle bakıyordu. Mesela ben hayatımda bir insan için ama sadece insan değil, hayatın bütün görüntülerini sıraya koyun, en hoşuma giden diyebileceğim sanki bir odanın kapısını açınca içeride kadın ya da erkek birinin namaz kılarken benim gözüme görünüvermesidir. Evet, çok güzeldir yani. Ona bakınca ben rahat ederim. Ya da bir kardeşim bana bir yanlışımı vahye dayalı olarak uyarıyor ve söylüyor, hatırlatıyorsa, ne kadar güzel bir yüzü vardır onun, baktıkça rahat ederim, huzur duyarım elbette. Ya da bir başkası yanlışlarından tevbe etmek için gözleri dolu dolu, sanki yaşlar boşanacak gibi, işte öyle çare ararken ne kadar güzel bir yüzü var ve hoşumuza gider elbette. Güzele bakmak, güzelce bakmak. Mesela aleyhissalatü vesselam buyurur ki, kullu aynin bakiyetun yevmel kıyame illa aynun beket min haşyetillah ve aynun seharat fi sebilillah ve aynun gattat an maharimillah ve aynun fakiyet fi sebilillah. İki ayrı rivayeti birleştirmiş oldum. Birinde üç, birinde tek bir özellik anlatılıyor. Kıyamet günü bütün gözler ağlayacak ancak Allah için uyanık gözler, Allah için açık gözler, Allah için bakan gözler, bir bu hariç, bir de Allah için kapalı gözler, Allah'ın bakma dediğine bakmayan gözler, bir de bu hariç, bir de başta Allah için yaş döken gözler, hatta bir rivayete göre sinek başı kadar bile olsa ve sonuncusu Allah dayanamayacağımızda imtihan etmesin, Allah için çıkarılan gözler. Söyleyin, Allah için bakmak mı, Allah için bakmamak mı ağlamayan göz oluşturacakmış bizim gözümüzü? Ama ikisi de var. Hem Allah için bak dediği yere bakacaksın, hem Allah için bakma dediği yere bakmayacaksın. O zaman o gözler kıyamet gününde ağlamayacaklar. İşte helal olan güzel kadına bakmak şeklindeki bir ön tapıyla sanki dikkat edin, burada harama teşvik yoktur denilmiş meallendirmede de. Evet, bir insan kadına ama annesi olarak, kızı, kız kardeşi olarak, hanımı olarak, hatta halası ve teyzesi olarak dizine yatıp bakabilse elbette güzel olacaktır, rahat edecektir. Ama yabancı bir kadına, o zaten kapalı durumdayken elhamdülillah ne kadar güzel, şeytana oyuncak olmamış, Allah'ın emrini dinlemiş diye bakmak da kişiyi rahata, huzura eriştirecektir. Ama onun dışında haram bir bakış, harama götürecek bir bakış elbette huzursuzluğun içinde bulduracaktır insanı. Tekrar okuyorum. En nazaru ilal kudrati yezidu fil basar. Ve nazaru ilal mar'atil hasna yezidu fil basar. Yeşilliğe bakmak gözü gönlü hoş eder. Helal olan güzel kadına bakmak da gözü cilalandırır. En nazratu sehmun mesmumun min sihami iblise men terakeha khawfen min Allahi atahu Allahu imanen yecidu halavetehu fi kalbihi. Kaçamak bakış, iblisin oklarından zehirli bir oktur. Kim bu bakışı Allah korkusu ile terk ederse, Allah onun kalbine imanın tadını bırakır. İmanın tadını tadanlar için başka konular, başka kıstaslar, ölçüler de vardı biliyorsunuz. Mesela en çok Allah'ı ve Resulünü seven, sevdiğini Allah için seven ve de eski günahkar durumuna düşmektense ateşe atılırcasına korkan kişi de imanın tadını tadardı. 978 En-niyahatu min amelil cahiliyeti ve sa'idu men vu'illa bi gayrihi ve şakiyyu men şakiye bi batn ümmi. Yas tutmak, feryadu figan ile ağlayıp saç baş olarak feryat etmek, İslam öncesi cahiliye döneminden kalma adetlerdendir. Sa'id yani mutlu, başkasından öğüt alan, şakî ise daha anasının karnında kötü olandır. Estağfurullah. Bizim anlayışlarımız mı değişmiş? Hadisleri bize intikal eden, ettiren insanların anlayışlarına mı ulaşamıyoruz? Ama her bir cümlede, her bir hadiste sanki farklı düşünmeler, farklı düşünceler geliştiriyoruz. En-niyaha min amelil cahiliye. Saçını başını yolarak, feryat figan ederek, kötü söz söyleyerek, şirk unsurları taşıyan sözlerle ağlamak, feryat etmek, işte bu cahiliye adetlerindendir bir ölünün arkasından. Hatta bunun için törenler düzenlenir. Dahası birbirlerine söz de verirler, borçlanırlarmış cahiliye insanları. Evet, sen benim ölüme yas tuttun, ben de seninkine söz veriyorum. Sen benimkine gelmedin, ben de seninkine gelmeyeceğim diye. Bu, cahiliye dönemine ait bir adet. Bundan vazgeçeceğiz. Ağlamak suç mu? Hayır, hatta kim ki böyle bir ağlayışı vasiyet ederse, ben ölünce böyle ağlayın, toplayın falan falan falanı, onlar iyi yas tutarlar, beni iyi anlatırlar, insanları iyi ağlatırlar diye böyle bir ağlama seremonisi gösterirse, birileri bunu vasiyet ederse, bundan dolayı o kabirde azap da görecektir hatta. Elbette bir kötülüğün vasiyetinden elbette kendisi de pay alacaktır. Hadisin ikinci bölümünde farklı bir konu var. وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِضَى بِغَيْرِ Sa'id yani cennetlik adam, sonunda mutlu bir hayatı kazanacak adam, başkasından öğüt alan kişidir. Yani birileri ona vahiy hatırlatıyorsa, hakkı söylüyorsa ya da birileri yanlış yapıyor, görüyor, ondan ibret alıyorsa, birileri isyan ediyor, helak oluyor, bundan ibret alıyor, vaaz-ı nasihatından etkileniyorsa o durumun, işte o sonunda cennetliktir. Allah iki vaiz göndermiştir, diyor aleyhissalatü vesselam. Birisi konuşarak anlatan, diğeri susarak anlatan vaiz. Birisi konuşarak anlatan Kur'an, diğeri susarak anlatan ölüm. İşte sa'id, yani cennetlik kişi, mutluluğu hak edecek kişi, vaaz-ı nasihattan nasibini alandır, etkilenendir, öğüt alandır. Şakiye gelince, cehennemlik insanlara gelince, bedbah insanlara gelince, mutluluğu kazanamayacak insanlara gelince ve şakiyyu men şakiye fi batn ümmih, o da daha anasının karnındayken kötü olandır. Yeni değil, eskiden de olmuş. Bakıyoruz kitaplara, tabiinden biri, etbaut tabiinden biri bu hadisi rivayet edene soruyor. Aa, adam daha amel etmedi, anasının karnında, daha doğmadı, daha kötülük yapmadı. Bu adam nereden şakî oluyor? Bu adam niye kötü oluyor? Neden kötü olma diye üzerine bir damga vurulmuş oluyor bu çocuk daha ana karnındayken diye itiraz edenler olmuş. Ama sahabe onun bu itirazına gayet sakin şöyle cevap veriyor. Ana karnında mı? Evet. Henüz bir amel yapmadı. Tamam. Ama burada anlatılan senin o olaya baktığın gibi değil diye başlıyorlar sanki. Aleyhissalatü vesselam buyurur ki inna ahadakum yucma'u halquhu fi batn ummihi 40 yawman nutfatan. Böyle bir hadis başlar. Bu hadise göre her birimizin ana rahminde teşekkülü 40 gün nutfe, 40 gün alaka, 40 gün mudga olarak devam eder. 120 günden sonra veya bir başka hesaba göre 40 günden sonra o ana rahmindeki cenine ruh üflenir. Ve melek der ki ya Rabbi ne yazayım bunun adına? Erkek mi kadın mı? Rızkı ne olacak? Ameli ne olacak? eceli ne olacak, hangi zamanlamayla başına neler gelecek, hangi programı yaşayacak, sonunda Said mi Şafi mi olacak ya Rabbi, söyle ki ben yazayım diye ister ve onun adına kaderi yazılır. Sonunda Allah'ın dediği olur ama Allah kullarını o dediklerinden haberdar etmez. Yani olayın, kader denilen olayın, Allah'ın bilmesi denilen bu olayın bir Allah'a yönelik yönü, bir de kula yönelik yönü vardır. Allah-u Teala bu işi bilir elbette. Ben ana rahmindeyken beni neyle imtihan edeceğini bilir. O imtihan sorularının başıma ne zaman geleceğini bilir. Ne zaman nasıl takdir etmişse zaten takdir eden odur. Benim başıma gelen bu sorularda benim nasıl tepki vereceğimi, bir başka ifadeyle nasıl amel edeceğimi Allah gerçekten bilir, yanılmaz bilir, tam bilir, mükemmel bilir ve işte o burada anlatılan, yani Allah zaten hepsini bilirdi şeklindedir. Değilse Allah o bildiğini bize bildirerek sen bak şu günahı işleyeceksin, şu kötülüğü yapacaksın, sen şu kadere razı olmayacaksın, sen şu imtihan sorularını reddedeceksin, isyan edeceksin demez Allah. Onları bildirmemiştir bize. Adam içki içiyorsa ve ne yapalım? Bizim de kaderimiz meyhane köşelerinde ömür tüketmekmiş demesinin anlamı yoktur. Çünkü sanki o adam Allah'ın kendisi adına alnına yazdığını aynada okudu. Ha ben meyhanede ömür tüketecekmişim. Bunu Tanrı bana böyle yazmış. Öyleyse ben de gidiyorum diye mi gitti sanki? Denilir mi öyle? O mümkün değil elbette. Öyle olunca insanlar Allah'ın takdirine boyun eğmeliler. Evet Allah ana rahminde de biliyordu ama biz gayret edeceksek kurtulacağımızı da biliyor. Biz vazgeçecek, dinlemeyecek, isyan edeceksek helak olacağımızı da biliyordu. Tekrar okuyorum. Kaç dakika oldu? Tamam. En-niyahatu min amelil cahiliye ve s-sa'idu men vu'ida bi gayrihi ve s-şakiyyu men şakiye fi batni ummi. Yas tutmak İslam öncesi cahiliye döneminden kalma adetlerdendir. Sa'id başkasından öğüt alan, şakî ise daha anasının karnında kötü olandır. 979. Haciru turisu ebnâikum mecden. Allah yolunda Müslümanca yaşama adına göç edin, yani hicret edin ki çocuklarınıza bir şeref bırakasınız. Hicret. Allah için hayat programını değiştirmek. Daha iyi Müslüman olmaya çalışmak. Eğer bu bir yerde mümkün değilse bir başka yere gitmek. Mekke'de mümkün olmayınca Habeşistan'a gitmişti Müslümanlar. Bu da bir çare olmadı. Taif'e gidilse dedi Allah'ın Resulü, o da imkan dahilinde olmadı ama Allah onlara Medine'yi yurt olarak hazırlayan Müslümanları sundu. İşte hicretin orijinali, işte hicretin aslı budur. Allah için, Allah'a kul olmak için bir yerden bir yere gitmek. Peki, onun ötesinde, yani bir yerde mecbur olmadığımız halde de bir yerlere gidilir mi? Ama bir yerde bize yüklenen görev zaten başkalarına bu dini duyurmaksa, oradakiler benim ayağıma gelsin, bak bir tebliğ bürosu açtım, bir vakıf kurdum, bir dernek kurdum, ben orada hazır bekliyorum, gelsinler de Allah'ın dinini onlara öğreteyim diye. Sabah 8-12, öğleden sonra 1.30-5.30 çalışmak olmadığına göre program, işte burada sanki Allah'ın dinini duyurma göreviyle gidin bir yerlere ki çocuklarınız sizden bu şerefi miras alsınlar. Yani bir Müslüman Allah'ın dinini anlatmak için yatağından kalkınca mezara girinceye kadar uğraşmalıdır. Peki o gün mezara gitmemişse ertesi gün yatağından kalkınca yine mezara gidinceye kadar uğraşmalıdır. Allah'ın dinini duyurmalı. Zaten Müslümanlar, bakın şöyle neden sorumlusunuz? Sanki Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken hani 13 yıllık bir dönemde neden sorumlu idiyse bugün de Müslümanlar bunu kendilerine şiar edinseler. Efendim ama Mekke'deyken zekat yoktu vermeyelim mi? Kurban yoktu kesmeyelim mi? Sadaka yoktu vermeyelim mi? Ya da efendim oruç yoktu. Hatta evet ama yani sen gücün kadar sorumlusun. Bugün nelerden sorumlu olduğunu ben sana öğretmek için söylemiyorum. Ama özel bir program Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Müslümanların sorumlu olduğu birimleri tekrar birlikte hatırlayalım. Ben bu kadar bulabildim. Bir Müslüman Müslüman olunca hani Ammar ya da Yasir Müslüman olunca ya da Bilal Müslüman olunca ya da yeni Müslüman olanların her biri Müslüman olunca Mekke'de ne yapıyorlardı? Bir, Müslüman oluyorlardı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin safında yer alıyorlardı. Ben Müslümanım, Peygamberin yanındayım, ben onunla beraberim, ben ondan yanayım, sizi bıraktım, sizin hayatınızı, sizin programınızı, sizin cemaatinizi, sizin grubunuzu, sizin etkinlik ve egemenliğinizi bıraktım. Ben onun yanındayım. Ben peygambere inandım. Ben onunla beraber olmaya inandım diyorlardı. 1. İman iddiası, saf belirlemesi. 2. Sabah akşam namaz kılıyorlar. Evet, namaza devam. Bugün de Müslümanların yapacağı ikinci iş. 1. Ben Müslümanım diyecekler. 2. Namaza devam edecekler. Ve 3. Gelen vahyi gündemde tutuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o gün ne gelmişse ağızları, kulakları, gözleri, gönülleri açık, ona hazır bekliyorlar. Ne dediyse Allah'ın Resulü, Allah ne gönderdiyse onu anlamaya, onu dinlemeye, onu başkalarına duyurmaya, onunla amel etmeye, yani onu gündemde tutmaya çalışıyorlardı. Amel konusu yoktu ki zaten, eylem olarak bir şey istenmiyordu ki. İçki içme demiyordu Allah henüz ya da faizden kaç demiyordu ama onu gündemde tutuyor, onu konuşuyorlardı. Hem kendileri şahsında hem başkaları planında. Ve dördüncüsü, fedakarlık yapıyorlardı. Yani veriyorlardı zamanlarını, imkanlarını, paralarını, infak ediyorlardı. İlk dönemde bu dört görevden başkasını ben bilmiyorum. Bugün de Müslümanlar bunu yapmalılar ve bunu bütün insanlığa duyurmalılar. Yeryüzünde bir insan, ben gidip ona hakkı ve hakikati, vahyi duyuracakken, İslam'ı ona öğretecekken, ben gitmediğim için o cennete gidemeyecekse, o cehenneme gidecekse, bunun vebali gerçekten çok büyük. Allah korusun. Tekrar okuyorum. Haciru turitu ebnaikum mecden. Allah yolunda Müslümanca yaşama adına göç edin, yani hicret edin ki çocuklarınıza bir şeref bırakasınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.